Ayrım 51.
Sayfa 391. İsa kadın dedi, benim olan senindir de. Saatim gelmedi daha. Annesi hizmetçilere buyurdu, ne söylüyorsa onu yapın. Yapın. Tanımadığı, bilmediği, son derece yoksul bir takım insanların sevinci, neşesi. Elbette yoksuldurlar. Düğünde şarabı biten ev yoksul olmaz da ne olur? Tarih kitaplarından biliyoruz. Cesaret Gölü çevresinde o zamanlar aklın almayacağı kadar yoksul insanlar yaşarmış. Kutsal varlığın annesi, oğlunun yeryüzüne yalnızca yüce mucizesini yaratmak için gelmediğini, onu düğünlerine çağıran cahil, cahil olduklarınca temiz yürekli bir takım yoksul insanların içten sevincinin onun yüreğini de duygulandıracağını anlamıştı. Sakin sakin gülümseyerek, o anda annesine tatlı tatlı gülümsemiştir %100. Saatim gelmedi daha diyor. Yoksa gerçekten de yoksulların düğünlerine şarap sağlamak için mi gelmişti yeryüzüne? Öyle ya, annesinin dediğini yaptı. Ah, gene okuyor Paisip eder. İsa şöyle söyledi onlara. Küpleri su doldurun. Küpler silme dolduruldu. Sonra şöyle söyledi İsa. Şimdi sofracı başına götürün küpleri. Götürdüler. Sofracı başı şarap olmuş suyu tattığı zaman bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Uşaklar da su getirdiklerini sanıyorlardı. Sofracı başı damadı çağırdı. Ona dedi, herkes önce iyi şarabı çıkarır sonra kötüsünü. Oysa sen bu iyi şarabı saklamışsın sonraya. Ama ne oluyor böyle, ne oluyor? Odan için sallanıyor. Ah evet, öyle ya, düğün var, düğün, elbette sallanacak. Konuklar da gençler de oturmuşlar, gülüp eğleniyorlar. O akıllı sofracı başı nerede peki? Ama bu kim? Kim? Yine sallanmaya başladı o da. Büyük masanın arkasından kalkan kim öyle? Nasıl? O da mı burada? Ama tabutun içindeydi ya, ama burada da var. Ayağa kalktı, beni gördü, yanıma geliyor. Tanrım. Evet, yüzünde ince kırışıklar olan zayıf ihtiyar sakin sakin gülümseyerek ona doğru geliyordu. Tabut yoktu ortada. Dün geceki giysisiyle aralarında oturuyordu. Yüzü aydınlıktı, gözlerinin içi gülüyordu. Demek ki onu da çağırmışlardı şölene, o da vardı düğünde. Başının üzerinde sakin bir ses duyuyor Alyosha. Evet yavrum, sen de buradasın. Seni de çağırdılar şölene. Niçin böyle bir köşeye saklanmışsın, ortaya çıkmıyorsun? Yanımıza gelsene. Onun Zosima dedenin sesiydi bu. Başka kim çağırabilirdi onu? Zosima dede omzundan tutarak kaldırdı onu. Ayağa kalktı Alyosha. Zayıf ihtiyar sürdürüyordu konuşmasını. Eğleniyoruz. Bambaşka bir şarap bu. Yüce yeni bir mutluluğun şarabını içiyoruz. Görüyor musun ne çok konuk var? İşte gelinle damat, zeki sofracı başını görüyor musun? Yeni şarabın tadına bakıyor. Soğan verdim zamanında, onun için buradayım. Şu gördüklerinin hepsi bir baş soğan. Sadece bir baş soğan vererek gelmişlerdir buraya. İşlerimiz nasıl gidiyor? Sen de benim sessiz, sevimli oğlum, sen de bir baş soğan verebilmişsin bugün. Başla sevgili oğlum benim, başla ödevine. Güneşimizi görüyor musun, görüyor musun? Korkuyorum diye fısıldadı Alyosha, bakamıyorum. Ondan korkma, bizden çok çok ulu, yücedir ya, sınırsız bir yüce gönüllüdür. Bizleri sevdiği için aramıza katıldı, bizimle gülüp eğleniyor. Konukların neşesi yarıda kalmasın diye suyu şaraba dönüştürdü. Yeni yeni konuklar bekliyor. Yüzyıllar boyunca konuk çağırıyor. Bak, yeni şarap getiriyorlar, kaplar dolu dolu. Alyosha'nın yüreğine bir ateş düşmüştü sanki. Birden müthiş bir acı duydu sol yanında. İçi kan ağlıyordu. Kollarını iki yana açtı, bağırarak uyandı. Yine tabut, açık pencere, Paisip Eder'in ağırbaşlı, sessiz, tane tane okuyuşu. Ama okunanı dinlemiyordu artık Alyosha. Tuhaftır, uykuya daldığında yere diz çökmüştü, şimdi ise ayaktaydı. Yerinden kopmuş gibi 2-3 adımda tabutun ta dibine gitti. Hatta farkına varmadan peder payisi omzuyla itmişti. Beriki bir an gözlerini kitaptan kaldırarak baktı ona ama hemen bakışını kitaba çevirdi gene. Delikanlının olağanüstü bir ruhsal durumu olduğunu anlamıştı. Alyosha tabutu göğsünde tasvirle, başında 8 dallı bir haçı olan kukuleta ile tabutun içinde upuzun, kıpırtısız yatan, üzeri örtülü ölüyü yarım dakika seyretti. Demin duymuştu sesini, kulaklarında çınlıyordu sesi. Hala dinliyordu, sesini yeniden duymak istiyordu. Ama birden döndü, dışarı çıktı. Kapıda bile durmamış, merdivenleri çabuk çabuk inmişti. Heyecan dolu ruhu, özgürlük, genişlik ateşiyle yanıyordu. Sessiz, pırıl pırıl yıldızlarla dolu gök kubbe, başının üzerinde göz alabildiğine uzanıyordu. Tam tepe noktadan ufka doğru, henüz belirsiz samanyolu yayılmıştı. Serin, sessiz bir gece kaplamıştı her yanı. Baş kilisenin beyaz kuleleriyle altın kubbeleri göğün mavimsi aydınlığında parlıyorlardı. Her yanı kaplayan güzel sonbahar çiçekleri gece uykusundaydılar. Yeryüzü sessizliğiyle göğün sessizliği birbirine karışıyor, yeryüzünün sırrı yıldızlarınkiyle kucaklaşıyordu sanki. Alyosha durmuş, doğayı seyrediyordu. Birden yere kapandı. Toprağın için kucakladığını bilmiyordu. Onu öpmeyi birden böylesine niçin istediğini düşünmüyordu bile. Ama ağlayarak, gözyaşı dökerek öpüyor, öpüyordu toprağı. Onu ömrünün sonuna dek seveceğine yeminler ediyordu. Sevinç gözyaşlarınla ıslat toprağı. Bu gözyaşlarını da sev. Zosima dedenin sesi kulaklarında çınlıyordu. Niçin ağlıyordu Alyosha? Ah! Heyecanlanmış göğün sonsuzluğunda parlayıp duran yıldızlar için bile ağlıyor, coşkunluğundan utanmıyordu. Sanki Tanrı'nın bu sayısız dünyalarının her birinden uzanan teller onun ruhunda birleşmişti. Ruhu öteki dünyalarla ilişki kurduğu için titriyordu. Herkese her şeyi bağışlamak, af dilemek istiyordu. Ah, yalnız kendisi için dilemeyecekti. Herkesin her şeyin bağışlanmasını dileyecekti. Benim için de başkaları yakaracak Tanrı'ya, sözü çınladı kulaklarında gene. Gök kubbe gibi sağlam, sarsılmaz bir şeyin ruhunu her an biraz daha sardığını açık seçik duyuyordu. Düşünce gibi bir şey yavaş yavaş yer ediyordu içinde. Ömrünün sonuna dek onu hiç bırakmayacak bir düşünce. Zayıf bir delikanlı olarak kapanmıştı yere. Oradan doğrulduğunda ömrü boyunca cenge hazır bir erkekti. O heyecan dakikasında sezinlemişti bunu. Alyosha hiçbir zaman unutamadı bu dakikayı. Derin bir inançla o dakikada ruhuma biri girdi diyordu. 3 gün sonra ayrıldı manastırdan. Dış dünyada yaşa diye buyuran Zosima dedenin isteğine de uygundu bu. 8. Kitap Mitya 1. Kuzma Samsonov. Grushenka'nın yepyeni bir yaşama koşarken son selamını yolladığı, sevdiği bir saatçiyi ölünceye dek unutmamasını buyurduğu Dmitri Fyodorovic, o anda olanlardan habersiz büyük bir telaş içindeydi. Son 2 gündür öylesine anlatılmaz bir ruhsal durumu vardı ki, sonraları kendisinin de söylediği gibi aklını oynatması işten bile değildi. Bir gün önce sabah Alyosha bulamamıştı onu. Ivan'ın da meyhanede buluşmak için bütün uğraşmaları boşa gitmişti. Yanında kaldığı kadınlar nerede olduğunu söylemiyorlardı. Kesin emir vermişti onlara. Bu 2 gün sonraları kendisinin söylediği gibi kaderiyle cenkleşerek canını kurtarmaya çalışarak 4 bir yana savurmuştu kendini. Grushenka'yı 1 dakika olsun gözden kaçırmaktan pek korkmasına karşın, önemli bir iş için kısa bir sürede olsa kent dışına bile gitmişti. Bütün bunlar sonra öğrenildi. Biz burada onun kaderinde birdenbire patlak veren, öylesine korkunç felaketten önceki bu 2 günün en önemli olaylarını anlatacağız yalnızca. Grushenka gerçi bir saatçik bile olsa yürekten sevmişti onu, doğrudur bu. Ama aynı zamanda bazen pek amansızca eziyet de etmişti ona. Önemli olan Dmitri Fyodorovich'in kadının niyetlerini sezinleyememesiydi. Güzellikle de gözdağı vererek de yola getiremezdi onu. Dünyada teslim olmazdı. Bu onu yalnızca kızdırırdı, o zaman hepten sırt çevirirdi ona. Dmitri bunun farkındaydı. Grushenka'nın da ruhunda fırtınalar koptuğundan, bir karar vermek için çırpındığından ama kesin kararını veremediğinden kuşkulanıyor. Bu nedenle kadının ondan nefret edebileceğini içi sızlayarak düşünüyordu. Belki gerçekten de öyleydi. Ne var ki Grushenka'yı huzursuz kılan şeyi gene de sezinleyemiyordu. Ona acı veren soru şuydu. Onu Mitya'yı mı, Fyodor Pavlovich'i mi seçecekti Grushenka? Burada önemli bir noktayı belirtmeliyim. Fyodor Pavlovich'in Grushenka'ya resmi nikah kıymayı önereceğine, şimdiye dek önermemişse tabii, kesinlikle inanıyor, ihtiyar şehvet düşkününün 3000 rubleyle yetinmek niyetinde olduğunu hiç sanmıyordu. Grushenka'yı, onun huyunu iyi bildiği için böyle düşünüyordu Mitya. Kimi zaman Grushenka'nın acısının, kararsızlığının, baba oğuldan hangisini seçeceğine, hangisinin onun işine daha çok geldiğine karar vermesinden doğduğunu sanmasının nedeni buydu işte. Subayın, yani Grushenka'nın yaşamında böylesine önemli bir yeri olan, gelişini öylesine heyecanla, dehşetle beklediği o uğursuz adamın yakında geleceğini, çok gariptir, hiç düşünmüyordu bile. Aslında Grushenka son günlerde pek açmıyordu ona bu konuyu. Ne var ki Grushenka'nın onu ifade eden adamdan bir ay önce bir mektup aldığını, bu mektupta yazılanları kadının kendisinden duymuştu. Grushenka hırslı bir anında göstermişti ona mektubu. Ama Dmitri'nin bu mektubu hiç önemsememesi pek şaşırtmıştı onu. Bu kayıtsızlığının nedenini açıklamak pek güçtü. Belki de bu kadın için öz babasıyla giriştiği çatışmanın çirkinliği, dehşeti bunaltmıştı onu da. Daha korkunç, tehlikeli bir şeyin olabileceğini hiç değilse o an için düşünemiyordu. 5 yıllık bir kayıplara karışmadan sonra birden ortaya çıkıveren nişanlıya, özellikle onun yakında geleceğine inanmıyordu. Hem Mitya'nın gördüğü, subayın birinci mektubunda bu yeni rakibin gelişinden pek belirsiz bir biçimde söz ediliyordu. Mektup karmakarışık, cafcaflı bir dille kaleme alınmıştı. Baştan sona duygulu sözcüklerle doluydu. Şurasını da belirtmeliyim ki, subayın geleceğini biraz daha belirli yazdığı mektubun son bölümünü Grushenka saklamıştı Mitya'dan. Üstelik o anda Grushenka'nın yüzünde Sibirya'dan gelen bu mektuba karşı bir küçümseme belirtisi görür gibi olduğunu da anımsıyordu Mitya. Sonra Mitya'nın bu yeni rakibiyle geçmişinden bir daha hiç söz etmemişti Grushenka. Böylelikle Mitya yavaş yavaş hepten unutmuştu subayı. Ne olursa olsun, durum ne değişiklik gösterirse göstersin, Fyodor Pavlovich'le beklenen çatışmasının pek yakın olduğundan, aralarındaki anlaşmazlığın bir an önce bir sonuca bağlanmasının gerektiğinden başka bir şey düşündüğü yoktu. Grushenka'nın vereceği kararı heyecanla bekliyor, bu kararın birdenbire bir coşkunluk anında verileceğine inanıyordu. Birden "Al beni, ömrümün sonuna dek seninim" deyiverecek, her şey bir anda bitecekti. Mitya alıp dünyanın öte ucuna götürecekti onu. Ah, hemen alıp kaçacaktı. Elinden geldiğince uzağa, dünyanın olmasa bile Rusya'nın en uzak köşesine götürecek, orada evlenecekti onunla. Incognito yerleşeceklerdi oraya. Dipnot, gizli olarak. Ne burada, ne orada, ne hiçbir yerde hiç kimsenin haberi olacaktı onlardan. O zaman, o zaman yepyeni bir yaşam başlayacaktı. Bu başlayacak yeni, erdemli yaşam, kesinlikle, kesinlikle erdemli, çıkmıyordu hayalinden. Bu yeniden doğuşu bütün varlığıyla istiyordu. Kendi isteğiyle içine daldığı çirkef çok acı veriyordu ona. Böyle durumlara düşenlerin çoğu gibi o da yer değiştirmenin onu huzura kavuşturacağını umuyordu. Bu insanlardan, bu koşullardan, bu uğursuz yerden uzaklaşsın yeterdi. Yeniden doğardı o zaman, yepyeni bir yaşama başlardı. Bütün varlığıyla inandığı, özlediği buydu işte. Grushenka'nın olumlu yanıt vermesine bağlıydı bunlar. Ama Mitya'nın dehşet duyduğu ikinci bir yanıt daha vardı. Ya birden çekil karşımdan, Fyodor Pavlovich'i seçtim, onunla evleneceğim, seni istemiyorum derse? Ya o zaman ne olacaktı? Ne var ki gerçekten de o zaman ne olacağını bilmiyordu Mitya. Son dakikaya dek de bilmedi. Bu bakımdan hakkını vermeli. Herhangi bir karar vermiş değildi, cinayeti düşünmemişti bile. Yalnızca olayları izliyor, haber topluyor, kendi kendine acı çekiyordu. Ama gene de Grushenka'nın vereceği birinci olumlu yanıta alıştırmıştı kendini. Başka her çeşit düşünceyi kovuyordu aklından. Gel gelelim burada bambaşka bir acı başlıyordu onun için. Hepten yeni, değişik ama gene de ürkünç, çözümlenemeyen bir durum çıkıyordu ortaya. Grushenka seninim götür beni derse nasıl alıp götürecekti onu? Bunun için parası, olanakları var mıydı? Mal mülküne karşılık Fyodor Pavlovich'ten yıllardan beri aldığı paranın arkası kesilmişti artık. Grushenka'nın parası vardı elbette ama bu konuda Mitya birden aşırı bir gurura kapılmıştı. Grushenka'yı götürmek, orada onunla yepyeni bir yaşama başlamak istiyordu. Ama Grushenka'nın parasıyla yapamazdı bunu. Ondan para almayı düşünmekten bile iğreniyor, bu ona acı veriyordu. Burada ayrıntılarına girmeyeceğim, yalnız şu kadarını söyleyeceğim. O anda böyle bir ruhsal durumu vardı Mitya'nın. Belki de Katerina Ivanovna'nın parasını iç etmenin verdiği gizli vicdan azabından bilinçsiz olarak doğuyordu bütün bunlar. Sonraları söylediği gibi, birinin gözünde alçağım, öbürü de yakında anlayacak alçak olduğumu diye düşünüyordu. Evet, Grushenka bunu öğrendiği anda bırakır beni. Öyleyse nereden bulacaktı bu uğursuz parayı? Yoksa her şey yok olacak, sırf parası olmadığı için bütün umutları boşa gidecekti. Ah, rezaletti bu, rezalet. Olayların sırasını atlıyorum burada. Belki de parayı nereden bulacağını, aradığı paranın nerede olduğunu biliyordu Mitya. İleride her şey anlaşılacağı için şimdi ayrıntılara girmeyeceğim. Yalnızca onun için en önemli olanı anlatacağım. Yerini bildiği o parayı alabilmek, ona sahip olmak hakkını edinmek için önce Katerina Ivanovna'ya 3000 rublesini geri vermesi gerekiyordu. Yoksa bir cep faresi, bir alçak olurum. Oysa yeni yaşamıma alçak olarak başlamak istemiyorum diye karar vermişti. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun önce Katerina Ivanovna'ya 3000 rublesini geri vermeye kararlıydı. Bu kararı son anda, özellikle 2 gün önce akşamüzeri Alyosha ile yolda son karşılaşmasından sonra vermişti. Alyosha, Grushenka'nın Katerina Ivanovna'ya hakaret ettiğini anlatmıştı ona bu görüşmelerinde. Mitya, Alyosha'nın anlattıklarını dinledikten sonra gerçekten alçağın biri olduğuna inanmış, onun acısını biraz olsun hafifletecekse bunu Katerina Ivanovna'ya iletmesini söylemişti. O gece kardeşinden ayrıldıktan sonra Katya'ya borcunu ödeyebilmek için birisini öldürüp soymayı bile göze alabileceğini sezinlemişti. Varsın bir katil, bir soyguncu olayım herkesin gözünde, Sibirya'ya sürsünler beni. Yeter ki Katya ona ihanet ettiğimi, parasını çaldığımı, ondan aldığım parayla erdemli bir yaşama başlamak için Grushenka ile kaçtığımı söylemek hakkını elde etmesin. Buna dayanamam. Dişlerini gıcırdatarak böyle geçiriyordu içinden Mitya. Gerçekten de aklını oynatacak sandığı anlar olmuştu ama henüz direniyordu. Garip olan şuydu. Böylesine kararlı olduktan sonra onun için umutsuzluğa düşmek kaçınılmazdı. Bunca parayı nerede bulacaktı? Hem de meteliğe kurşun attığı bir sırada. Öte yandan bu 3000 rublenin ona kendiliğinden geleceğine, bir yerden, hatta gökten, uçup kucağına düşeceğine son ana dek inanmıştı. Dimitri Fyodorovich gibi ömürleri boyunca hiç sıkıntıya girmeden elde ettikleri babadan kalma paraları har vurup harman savurmaktan başka bir şey yapmamış, paranın nasıl kazanıldığından habersiz miras yediler, hep böyle düşünürler çoğunlukla. Önceki gün Alyosha'dan ayrıldıktan sonra kafasının içi karmakarışıktı, düşünceleri iç içe girmişti. Bu yüzden en çılgınca bir biçimde başladı işe. Sanırım böyle kimseler bu çeşit durumlarda en olmayacak işleri en olacak iş görüyorlar. Tüccar Samsonov'a, Grushenka'nın koruyucusuna gidip bir plan önermeye karar vermişti birden. Bu planı uygulayarak gereksinimi olan 3000 rubleyi alacaktı ondan. Planın ticaret yönünden iyi düşünülmüş olduğundan kuşkusu yoktu ya, onun bu çıkışını Samsonov'un işe yalnızca ticaret yönünden bakmak istemezse nasıl karşılayacağını bilmiyordu. Mitya gerçi tanıyordu bu tüccarı ama tanıştırılmamışlardı, hiç konuşmamışlardı bile. Ne var ki bir ayağı çukurda olan bu ihtiyar ahlaksızın, Grushenka dürüst bir yaşama başlayacak, güvenilir bir insanla evlenecek olsa buna karşı durmayacağı inancı çoktan beri yer etmişti Mitya'nın içinde. Hatta karşı durmak bir yana, bunu kendi de isteyecek, böyle bir fırsat çıkınca yardım da edecekti. Bazı söylentilerden mi, Grushenka'nın bir takım sözlerinden mi nedense ihtiyarın Grushenka için onu Fyodor Pavlovich'e yeğlediği kanısına da varmıştı. Okuyucularımdan çoğuna Dimitri Fyodorovich'in böylesine bir yardım beklemesi, evleneceği kızı koruyucusu erkeğin elinden alıp da evlenmek istemesi pek bayağı iğrenç bir davranış gibi gelecektir belki. Burada yalnız şunu söyleyebilirim. Grushenka'nın geçmişi Mitya için bütünüyle geride kalmıştı artık. Bu geçmişe içi sızlayarak bakıyordu. Grushenka ona seni seviyorum, seninle geleceğim dediği anda Grushenka'nın bambaşka bir Grushenka olacağına, aynı anda kendisinin de günahlarından arınacağına bütün yüreğiyle inanıyordu. Birbirini bağışlayacaklar, yepyeni bir yaşama başlayacaklardı. Mitya, Kuzma Samsonov'un Grushenka'nın artık kapanmış geçmişinin hiçbir zaman sevilmeyen, daha önemlisi unutulup gitmiş, uğursuz adamı olduğu kanısındaydı. Üstelik onu adam yerine de koyamazdı artık. Çünkü ihtiyarın Grushenka ile eski ilişkisi yerine, şimdi ancak baba-kız ilişkisini sürdürebilen, bir yıldan beri böyleydi bu, hasta bir insan yıkıntısı olduğunu kentte bilmeyen yoktu. Ne var ki Mitya pek safça düşünüyordu. Bütün kusurlarına karşın son derece saf bir insan olmasındandı bu. Saflığı nedeniyle ihtiyar Kuzma'nın öteki dünyaya göçme hazırlıkları yaptığı bir sırada Grushenka ile olan geçmişi yüzünden yürekten pişmanlık duyacağına, Grushenka'nın artık zararsız bir duruma düşen bu ihtiyardan başka koruyucusu, dostu olmadığına bütün varlığıyla inanıyordu. Manastır yolunda Alyosha ile konuşmasından sonra, bu konuşmanın etkisi altında bütün gece hemen hiç uyuyamamıştı. Sabah saat 10'da Samsonov'un evine gitti. Kapıcıya geldiğini efendisine haber vermesini söyledi.